Ayrım 29. Kur'an penceresinden Kurtuluş Savaşı'na bir bakış. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 323. Raiyeliğin reddi. Kur'an, Bakara 104. ayette "Bizi davar gibi güt" demeyin buyurulmaktadır. Bunun anlamı ve hikmeti nedir? Kur'an öncelikle bu ayetiyle cumhuriyet ve demokrasinin metafizik temelini atmış, biat, sosyal mukavele ve şura kavramlarını gündem yapan ayetleriyle de cumhuriyetin açılımını önümüze koymuştur. Yani batıda modern zamanın kavram ve kurumları sayılan bu değerler, Kur'an tarafından batıdan bin küsür yıl önce telaffuz edilmiştir. Müdafaa-i hukuk öncüleri, meclis veya parlamento, şura ve biat, bir anlamıyla demokrasi kavramlarını sınıflar arası çatışmanın getirdiği bir kazanım olarak değil, bin yılı aşkın bir zamandır yaşadıkları dinlerinin temellendirdiği bir değerler bütünü olarak algılamış ve kucaklamışlardır. Müdafaa hukuk öncülerinin vücut verdikleri TBMM'deki kürsünün tam arkasında Şura suresinin 38. ayetinin şu cümlesi yazılıydı. Ve emruhum şura beynehum. Onların işleri, yönetimleri aralarında bir şuradır. Bakara 104. ayet, Kur'an'ın üstü örtülen beyinelerinin belki de birincisidir. Bu beyinenin üstündeki örtü olduğu gibi korunuyor. Çünkü o örtü açıldığında Kur'an'ın cumhuriyet ve demokrasi talebi ses vermeye başlayacaktır. İslam adı altında despotizm ve zulüm yaşatan Orta Doğu zorbalıkları böyle bir şeye izin vermezler. Onları ustalıkla sömüren Batı emperyalizmi ise böyle bir şey olmasın diye bütün saltanat zincirliklerini destekliyor, besliyor. Batı emperyalizminin özellikle İngiltere ve ABD'nin Mustafa Kemal'e düşmanlığının esas sebebi de bu ayetteki gerçeğin ortaya çıkmasında Mustafa Kemal'in getirdiği aydınlanma ve tarihe bıraktığı mirastır. Batı'nın bu mirastan korkusu Azrail'den korkusundan daha büyüktür. O halde şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu beyinenin üstünün örtülmesi veya mesajına işlerlik kazandırılmaması İslam ülkelerinin kaderini dikenlemiş, ufkunu karartmıştır. Allah ile aldatanların aradığı kitle. Raiye. Raiye çoğulu reaya, kuransal bir tabirdir ve davar sürüsü anlamındadır. Raiyeyi güdene rai denir ki çoban anlamında da kullanılmaktadır. Bütün krallık, sultanlık sistemleri birer raiye sistemidir. Nitekim bir padişahlık sistemi olan Osmanlı düzeninde halkın genel adı raiyedir. Mondros mütakeresinin ardından işgal edilen İstanbul'un o günkü manzarası içinde Padişah Vahdettin'i ziyaret edip ona Türk milletinin ayaklandığını ve işgalcileri er geç topraklarımız dışına atacağını, bundan emin olması gerektiğini bildiren ulema ve subaylara Vahdettin'in söylediği sözler, tarih ve Kur'an mesajı açısından ibret ve dehşet vericidir. Müdafaa hukukun aziz öncülerinden ve bir müfessir İslam alimi olan Vehbi Efendi ile General Rauf Orba'ya dönerek paylayıcı bir eda ile şöyle der Vahdettin. Bu millet koyun sürüsü. Bir çoban lazım. O da benim. Ve konuşmayı sona erdirir. Saraydan çıkacakları sırada Vehbi Hoca arkadaşlarına dönerek şu tarihi ve ferasetli cevabı verir. Bu adam nefsini ıslah etmezse akıbeti fenadır. Allah büyüktür. Bu millet halas karını bulacaktır. Milleti koyun sürüsü addetmek Allah'ın rızasına aykırıdır. Yaşarsak çok şeyler göreceğiz. Cemal Kutay, Kurtuluşun Kuvvacı Din Adamları 89, 156, 157, 165. Vahdettin nefsini asla ıslah etmedi. Memleketini işgal edenlerle bir işbirliği yaptı. Sonra da onlara sığınarak ülkesini terk etti. Onun hakkında büyük bir ferasetli tahminde bulunan Vehbi Hoca, daha sonra 1 Kasım 1922 onun saltanattan indirilmesine ilişkin fetvayı yazma işini şer'iye vekili olarak üstlenecektir. Nurul Beyan fi Tefsiril Kur'an adlı eserinin de müellifi olan Vehbi Efendi'nin Padişah Vahdettin'in tahttan indiriliş ve halifelikten uzaklaştırılışını hükme bağlayan fetvası kısmen sadeleştirilmiş şekliyle şöyledir. Müslümanların padişahı ve halifesi olan kişi düşmanın bütün Müslümanlar aleyhinde mahva sebep olan ağır tekliflerini hiçbir mecburiyeti yokken kabul ile Müslümanların haklarını müdafaadan aczini ortaya koyarak ve Müslümanların mücahitçe savaşlarında düşman tarafına müvafakat ederek Müslümanların çözülme ve mağlup olmasını hazırlayan hareketlere fiilen teşebbüs ve bu tür yıkıcı hareketlere devam ve ısrar ve daha sonra da ecnebi himayesine iltica ederek hilafet makamını terk ve hilafetten bilfiil feragat etmekle makamından şer'an indirilmiş olur mu? El cevap olur. Kutay Ayneser 90. Onun hakkında tarihin ve Türk milletinin hükmü açık ve nettir. Korkak hain. Millet ve tarih mesela Abdülmecid hakkında böyle bir hüküm vermemiştir. Oysa ki Abdülmecid de Osmanlı'nın veliahtlarından biridir. Halife unvanı almıştır. Mesele Osmanlı meselesi değildir. Milletin kurtuluş mücadelesine karşı olup olmama meselesidir. Abdülmecid millete düşmanlık yapmamıştır. Milletin istiklali için canını ortaya koyanlar aleyhinde çalışmamıştır. Onları aforoz etmemiştir. Ama Vahdettin milli mücadele kahramanlarını aforoz ederek onlar hakkında ölüm fermanı çıkardı. Ankara'da Rifat Börekçi de hutbelerini onun adına değil millet adına okutarak onu millet adına aforoz etti. Bu konunun ibret ve dehşet verici ayrıntıları için bizim Allah ile Aldatmak adlı eserimiz okunmalıdır. Hırsları çıkarları uğruna Osmanlı'ya ihanet ederek İngilizlerle işbirliğine giden Şerif Hüseyin gibi bir adam bile yeri geldiğinde İngilizleri sorgulayabilmiş, onlara kuşkuyla bakabilmiştir. Türklerin padişahı ve Müslümanların halifesi unvanı taşıyan Vahdettin ise bu kadarını bile yapamamıştır. İngiliz devleti fahimanesi diye andığı, tarihin en büyük İslam düşmanı İngiltere'ye aralıksız ve tereddütsüz bağlı kalmış, Türk milleti ile İngiltere'nin hesabı çeliştiğinde İngilizlerin yanında yer almıştır. Sonra da hain Şeyhülislam Mustafa Sabri'ye kaleme aldırıp yayınladığı Beyanname adlı hezeyannamesinde vatanını terk edip İngilizlere sığınmasını anlatırken vicdan ve izanı sızlamadan kendisinden şöyle bahsedebilmiştir. Müvekkili zişanı olduğum peygamberin hicret sünnetini izledim. Orhan Koloğlu Gazi'nin çağında İslam Dünyası 313. İfadeye bakar mısınız? Kendisinden zişan, şerefli, onurlu diye bahsederken İslam'ın peygamberinden sadece peygamber diye söz ediyor. Başka söze gerek var mı? Yok ama biz birkaç şey daha söyleyeceğiz. Vahdettin kendisine bütün olup bitenlerden sonra İslam'ın temel esaslarına aykırı bir adlandırmayla peygamberin şerefli vekili diye anmaktadır. Bu da yetmiyor. İslam'ın baş düşmanı işgalci İngilizlere sığınışını hicret olarak gösteriyor ve Haçlı'ya sığınma rezilliğini peygamberin sünneti diye anıyor. Vahdettin'in o beyannamede İslam açısından işlediği suç sadece bu kadar değildir. Beyannamesinin bir yerinde şunu söylemek bedbahtlığını gösteriyor ve farkına varmadan küfre yelken açıyor. Beni haksız yere ihanetle suçlayanlar saltanatla hilafeti ayırarak saltanatı Muhammediye'yi yıkmış, sadece vatanlarına değil İslam'a da ihanet etmişlerdir. Koloğlu Ayneser 313. Bu kendinden habersiz adam demek istiyor ki benim saltanatıma son verilmesiyle Hazreti Muhammed'in saltanatı da bitmiştir. Bunu bitiren de milli mücadeleyi verenlerdir. Tekrar dikkat çekmek istiyoruz. Vahdettin Hazreti Peygamber'in sıfatının başına bir hazreti bile eklemeksizin kendisinden zişan, şanlı, şerefli diye bahsediyor. Hem de Cenab-ı Peygamber'in isminin tam yanında. Halbuki İslam terbiye ve geleneği o ifadede zişan sıfatının Hazreti Peygamber'e verilmesi gerektiğini bildirir. Büyük Osmanlı'nın gerçekten büyük padişahlarının yaptıkları gibi. Bu büyük cihan padişahları Kabe'ye ve Hazreti Peygamber'in türbesine hizmetlerini anlatırken kendilerini Araplar gibi Sahibul Harameyn Mekke ve Medine'nin sahibi diye değil Hadimul Harameyn Mekke ve Medine'nin hizmetçisi olarak almışlardır. O Osmanlı'dan Vahdettin gibilerinin temsil ettiği Osmanlı'ya geliş ne büyük bir acı ne büyük bir talihsizliktir. Kur'an Bakara 104. ayette mensuplarını raiyeleşmekten kaçınmaya çağırmaktadır. Ey iman edenler! Raina demeyin, unzurna deyin. Bizi davar gibi güt diye konuşmayın. Bize bak diye konuşun ve dinleyin. Bu çağrı demokrasinin özgürlük ve yetkin bireyin temel söylemidir. Kur'an iman sahiplerini davar sürüsüne dönmemeye çağırmakla biraz da bu gerçeğin altını çizmektedir. Davarlaşmış bir kitle şeytana teslimiyet malzemesi olmaya hazır demektir. Bunun içindir ki şeytan kitleyi teslim alma stratejisinin ilk faaliyeti olarak kitleyi davarlaştırır. Yani aklını işletemez, sorgulayamaz, neden ve niçin sorularını soramaz hale getirir. Bu gelen ağam giden paşam kitlesi bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın rahatlığını tercih etmeye başlar. Dinci siyaset kadroları veya din üzerinden siyaset yapan kadrolar şeytanın ordularından biri olan din sınıfı ile kader birliği yapan bir şeytan hizbidir. Bu timle bu ordunun işbirliği gerçekleşmeden Allah ile aldatmanın hedefine varması asla söz konusu olamaz. İslam dünyasında bu işbirliği asırlardır yürürlükte bulunuyor. Günümüz Türkiye'si bu işbirliğinin en tipik görünümlerine sahne olan bir coğrafyadır. Bir yandan İslam'da din sınıfı yoktur derken, öbür yandan işleri sadece namaz kıldırmak olan imamlara yılda 2 katrilyon devlet parası maaş olarak dağıtılmaktadır. Bu İslam'ın bütün buyruklarına aykırı bir Hristiyani yapıdır. Raiye, millet ve ümmet. Halkın kafasını sürekli karıştıran ama bu karışıklığı yıllardır düzeltemeyen dayatma Atatürkçüleri veya Atatürk dayatmacıları dillerine şunu hep pelesenk etmişlerdir. Atatürk bizi ümmet olmaktan çıkarıp yurttaş yaptı. Bu söz her harfiyle bilgisizlik, tutarsızlık, dayatmacılık ve zavallılık ifade ediyor. Anlaşılan o ki bu sözü sakız gibi çiğneyip duranlar ne ümmet kavramını biliyor ne de Atatürk'ün ne yaptığını. Bir defa Atatürk'ün yaptığı işin karşıtı ümmetçilik değildir. Tam tersine bir Anadolu hümanisti olan Atatürk'ün yaptığı iş İslam açısından tam bir ümmetçiliktir. Yani Atatürk İslam'ın Arap-Emevi ideolojisi olmaktan çıkarılıp evrensel bir insanlık dini olmasına katkı vermiştir. Sırf cehalet yüzünden Atatürk'ün yaptığı işi yanlış tanıtıp meselenin esasını bilenlerin tepesini attırmanın ve Müslüman halkı Atatürk'e tepki duymaya adeta teşvik etmenin anlamı nedir? Neden cehaletini yenmez bu insanlar? Yenmez de onun zarar faturasını bu halka ve Atatürk'e çıkarırlar. Ümmetçilik İslam'ın hümanist çehresini ifade eder. Ümmetçiliği daha İslam'ın en bakir döneminde Emevi Arabı yıkıp tarumar etmiştir. İslam'ın asırlardan beri ümmetçi yanı kalmamıştır. Onun yerini Arapçılık hatta Arap milliyetçiliği almıştır. Kastedilen buysa bunu ait olduğu kelimelerle vermek gerekir. Evet, Atatürk Türk milletini Arapçılık ve Arap ideolojisi tasallutundan kurtarmıştır. Ama bu ümmetçilikten kurtarma değildir. Öyle ifade edilmemelidir. Mesela Emevi dinciliğinden kurtarmak veya Arabizm'den, Arapçılıktan kurtarmak tabirleri kullanılabilir. Eğer kast edilen padişah ve saray kolluğundan kurtarmak ise bunu ümmetçilikle ifade etmek de tamamen cehalettir. Bunun adı müşriklikten, putçuluktan kurtarmaktır ki bu eserde ayrıca incelenmiştir. Ümmet kavramının kuransal yapısıyla ilgili ayrıntılar için bizim Kur'an'ın temel kavramları adlı eserimizin ümmet maddesine bakılmalıdır. Ümmetçiliği Müslüman dünya ile bağları koparıp Hristiyan batıya teslim olmayı kutsallaştırmak için bir tür sövme aracı olarak kullandılar. Atatürk'ü bu anlamda da ümmetçilik karşıtı gösteremezsiniz. Atatürk Müslümanların birliğini, beraberliğini de bir hasret olarak içinde taşımış ve bunu hayata geçirmek için şartları ve zamanı beklemiştir. Hayat ona maalesef bu hasretini hedefine vardırma imkanı vermedi. Ama bu hasretini tarihin kulağına da vicdanlarına da iletmiştir. Ümmetçiliğe habire sövenler bütün bunları yok farz ediyorlar veya bilerek yok gösteriyorlar. Şimdi Atatürk'ün o hümanist dehasına yakışır bir verasetle bu Müslümanların birliğine yani ümmetçilik meselesine nasıl baktığını ve bu konuda nasıl fırsat ve zaman kolladığını, bunun için hangi fedakarlıklara katlanabileceğini, bu arzusunun gerçekleşmesinde engel gördüğü batıyı nasıl yerden yere çaldığını, onun o melamet ahlakına yakışır dürüst kelamından dinleyelim. 21 Aralık 1937'de, yani ölümünden bir yıl önce, Suriye Başbakanı Cemil Mardam'la yaptığı görüşmede rozet Atatürkçülerinin asla gündeme getirmedikleri şu sözleri de söylemiştir. İmparatorluğun idare tarzındaki kabalığın doğurduğu birçok hoşnutsuzlukları da nazara dikkat almak icap eder. Ben şahsen bütün camia için gayret sarf etsem bile bazı kitlelerde hasıl olmuş bulunan zihniyetler bizi birbirimize yaklaştıramayacak kadar mühim idi. Bu sebeple ben bütün kuvvetimi ve kudretimi yalnız bu imparatorluk içindeki Türk olan unsura hasretmek mecburiyetinde kaldım. Ancak ben bu işi yaparken çok emindim ki asırlardan beri beraber yaşamış, dindaşlık yapmış insanlar ayrılamazlar. Yalnız imparatorluğun yarattığı bir takım yanlış anlamaların unutabilmesi ve nihayet beraber yaşamış bu insanların birbirlerini anlayabilmesi için belli bir zamanın geçmesi lazımdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin arzu ettiği şey Suriye'nin bağımsız bir İslam devleti olmasıdır. İsterlerse Suriyeliler bizimle dost olurlar veyahut olmazlar. Bu onların bileceği bir şeydir. Fakat herhalde bağımsız bir Suriye İslam devleti kurulmalıdır. Fakat Fransızlar bunu istemiyorlar. Fransızlar Suriyelileri adam yapmak istiyorlarmış. Fakat evvela kendileri adam olsunlar. Suriyeliler zeki, modern ve nazik insanlardır. Fransızların terbiyesine ihtiyaçları yoktur. Suriyeliler böyle düşünmelidirler. Ben Suriye'yi bilirim. Gençliğimde Şam'da bulundum. Sürgün olarak Abdülhamit zamanında. Suriye'nin daha birçok şehirlerine de yaşadım. Daha sonra kumandan olarak da bulundum. Bütün kabahat Osmanlı İmparatorluğundadır. Balkan Harbi sonunda Gelibolu'da idim. Ben Talat Paşa'ya teklif ettim. Suriye'ye Irak'a bağımsızlık veriniz dedim. Talat Paşa bunu başkasına söyleme, seni asarlar dedi. Fakat yapılacak şey bu idi. Eğer yapılsaydı bugün Türkiye, Suriye ve Irak ki zaten kardeştirler daha samimi kardeş olacaklardı. Bağımsız Suriye, Irak ve Türkiye. Suriyeliler henüz olgun değillermiş. Fransızlar acaba ne zaman olgun olmuşlardır? Suriyeliler mükemmelen medeni iken acaba Fransızlar ne vaziyetteydi? Daha birçok meselelerimiz vardır. Fakat ve maalesef bunların ortaya konulması için kuvvet lazımdır. Suriyelilerin ellerini kollarını bağlamışlar. Çözünüz onları. Koparınız o bağları. Bu namus meselesidir. Bunun için en büyük tehlikeyi bile göze aldım. Mesele Suriyeli aramızda kalınca bin bir dostluk yolları ile uyuşuruz. Hatta Suriye başvekili ile benim aramda kalsa daha çabuk olur. Bunu yapacağım. Fransızlara veremem. Açık söylüyorum. Eğer ekselans yarın Suriye'ye ve Şam'a dönerlerse lütfen benim bütün Suriyelilere ve bütün dostlarımıza selamımı söylesinler. Ve açık olarak desinler ki ben ve hükümetim sizin tam bağımsızlığınızı istiyoruz. Eğer Fransızlar engel olurlarsa Fransızlara da söyleyecek sözlerimiz vardır. Ona da kefilim. Suriyelilerin ordusu yoktur. Fakat bizim ordumuz kafi. Söz veriyorum. İcap ederse girerim. Ve sonra yine çıkarım. Temenni ederim ki buna mecbur olmayalım. Katiyen bırakamam. Suriye'yi terk etmek istemiyorlar. Fakat terk edeceklerdir. Bir kere tuttunuz. Ordu yapınız. Korkmayınız. Bir şey yapamazlar. Kuvvet kullanmaz iseniz her şeyi yaparlar. AB 30-120-122. Atatürk bu tarih konuşmasında genelde dünyaya, biraz özelde, İslam dünyasına ve çok özelde de Türkiye'ye hayati mesajlar vermektedir. Konuşmadan zorunlu olarak çıkan o mesajlar şöyle sıralanabilir. 1. İslam dünyasının meseleleriyle ciddi biçimde ve aralıksız ilgilenmekteyim. İslam milletleri arasında kardeşlik mutlaka kurulacak ve işletilecektir. Bunun için atılacak ilk adım Müslüman ülkelerin bağımsızlıklarını sağlamak olacaktır. Şu anda gerekenleri tam yapamıyorsam, bu misak-ı milliye hudutları içinde tam bağımsız bir devleti oturtup gereken gücü kazanmak içindir. Anadolu'da Türk kavramını öne çıkararak işe başlamamın sebebi işte bu gerçekliktir. Aksi halde benden öncekilerin, Enver Paşa ve benzerlerinin, pan-İslamizm, pan-Türkizm hayalciliklerinin uğradığı akıbete yani hezimete uğrarız. 2. Anadolu'da işimiz biter bitmez Müslüman ülkelerin bağımsızlığını sağlamak üzere harekete geçeceğiz. Bu meyanda ilk işimiz bitişik komşularımız Suriye ve Irak'ın bağımsızlıklarını öncelikle sağlamak olacaktır. Bunun için bu kardeş ülkelere her türlü desteği vereceğiz. Bu desteğe ordu ve asker desteği de dahildir. 3. Kardeş ve komşu ülke Suriye ile işbirliğimiz çok daha sıcak ve yoğun olacaktır. Bu kardeş ülkenin bağımsızlığını kazanması için gerekirse Türk ordusunu oradaki bağımsızlık savaşını vermek üzere Suriye'ye sokup Batı'nın o topraklardan defolup gitmesini sağlayacağız. Böyle bir durumda gerekirse o ordunun başında bizzat Mustafa Kemal yer alacaktır. Suriye'ye girip Suriye bağımsızlık savaşını kazandıktan sonra oradan çıkacağız. 4. İslam dünyası o sırada Suriye halkı, Avrupalılar, özellikle Fransızlar önünde hiçbir eksiklik kompleksine girmemelidir. Başa dik ve gururlu olmalıdır. Suriye halkının medeniyet ve insanlığı Fransızlardan çok daha eski ve çok daha köklüdür. Müslüman dünyanın o arada Suriye halkının Batılılardan, Fransızlardan öğreneceği hiçbir medeniyet ve insanlık dersi yoktur. Aksine onların Müslümanlardan öğreneceği çok şey vardır. 5. Müslüman ülkelerle o arada Suriye ile aramızda bazı meseleler, kırgınlıklar olabilir. Ama bunları kolaylıkla aşar, kardeşliği süratle hayata geçiririz. Bunun bugüne kadar olmamasının sebebi Osmanlı yayılmacı düzenidir. Suriye halkının bunda bir kusuru yoktur. Osmanlı, Müslüman ülkelere yapacağı en büyük iyiliğin onların bağımsızlıklarına dokunmamak olduğunu asla anlamadı. Bu anlayışsızlığı hem kardeş Müslüman ülkeleri perişan etti hem de Osmanlı'nın kendisini. Büyük hata, büyük kırılma buradadır. Biz bunun farkındayız ve iyileşmeye gidişi buradan başlatacağız. 6. Suriye ve diğer komşu Müslüman ülkelere bağımsızlıkları daha 1. Dünya Savaşı'ndan önce verilmeliydi. Verilseydi bugünkü durum çok daha mutlu ve güvenli olurdu. Ben daha o zaman bunu teklif ettim ama beni İdamla tehdit ettiler. Anlaşılan o ki Atatürk Müslüman ülkelerle ilgilenir, gerektiğinde o ülkelere girmeyi düşünürken amacı o ülkelere çöreklenmek isteyen Haçlı emperyalizmi oralardan uzaklaştırmaktı. Amacı o ülkelere musallat olmak için bahaneler yaratan Haçlı emperyalizmin oralarda yerleşmesini kolaylaştırmak için hizmetçilik değildi. Tam bu noktada bir namus borcu olarak şunu söylemek zorundayız. Bu sözlerin söylendiği günlerde ve bugün bir yandan Mustafa Kemal'i Müslümanları İslam ve Müslümanlardan koparıp Hristiyan Batı'ya bağladı diye saldırıp öte yandan Haçlı emperyalizmin süper güçlerini tam teslimiyet içinde siyaset yapan dinci siyaset erbabının tutarsızlığını kelimelerle tanımlamak mümkün görülmemektedir. Tanrı ve tarih Müslüman milletlerin şu Mustafa Kemal'e yaptığı nankörlüğün cezasını çok ağır biçimde ödetecektir. Ödetme başlamıştır ve ağırlaşarak devam edecektir. Hızlı bir biçimde Afganlaştırılan Türkiye bu ödemeyi yapacak ülkelerin elbette ki başındadır. Şimdi rayiyeliğin reddi başlığımızı değerlendirmeye devam edebiliriz. Rayiyeleşmek yaratandan başkasına kul olmanın giriş kapısıdır. Rayiyeleşmeyi reddedemeyenlerin kula kulluktan çıkıp Tanrı'ya kul olmaları mümkün değildir. Rayiye ve rayiyeleşme tavirlerinin Kur'an'da olduğu bile söylenmedi halklara. Tarihin önündeki hakkımı kullanarak diyorum ki Anadolu halkına bu tabirin ve buna bağlı emrin Kur'an'da yer aldığını ilk kez bu satırların yazarı söylemiştir. Rayiyeleşmeyin buyruğu Bakara 104 Kur'an'ın bugüne değin yapılan meallerinde saray ve saltanat rahatsız olur diye saklanmıştır. Ayeti Kur'an'dan çıkaramayacakları için buyruğu saklama saadetinde ayeti tayir ve tarif etmiş, böylece mesajı halktan saklamışlardır. Klasik Arap Emevi dinciliğinin bu halktan saklama işindeki dinci ustalığı, Engizisyon papazlarına taş çıkartacak bir şeytanlık manzarası arz eder. Rayiyeleşmek, sürüleşmek demek. Sürüleşince birine bize çoban ol diyeceksiniz. Biraz önceki kayıtta gördüğümüz gibi Vahdettin de böyle diyordu. Müdafaa hukuk öncüleri ve özellikle onların başbuğu ise millete, Millet Meclisi kürsüsünden hitap ederken vicdanımızın kıblesi diyor, fark burada. Millet birine göre davar sürüsü, ötekine göre ise vicdan kıblesi. Bunları Kur'an vicdanıyla düşündüğümde şu soruyu sormaktan kendimi alamıyorum. Bu millet Mustafa Kemal'in hakkını nasıl ödeyecek ve onun mirasına yaptığı ihanetin faturasını nasıl ödeyecek? Müdafaa Hukuk Başbuğu'nun 1 Mart 1923 günü mecliste yaptığı konuşmanın sonu, onun milleti nelerin kaynağı ve sahibi olarak gördüğünün tarihi belgesi niteliğindedir. Şöyle sesleniyor. Muhterem ve muazzez arkadaşlarım, hep beraber ihtiram bakışlarımızı vicdanımızın kıblesi olan millet muhitine dikelim. Orada faziletin ve vefa, ve sadakatin, yenilik arzusunun, hakimiyet ve bağımsızlık aşkının söndürülemez ateşi yanmaktadır. Bu mukaddes ateş kendi içindeki cehaleti ve karanlığı yakacak ve bağımsızlığımız önünde dikilecek bütün engelleri yıkacaktır. Bu muazzam iradenin huzurunda büyük bir hürmet ve bağlılıkla eğilelim. AB 15-184. Mustafa Kemal milletten şu sözlerle de bahsetmektedir. İlham ve kuvvet kaynağı milletin kendisidir. AG 17-47. Hayatımda en büyük dayanak ve kuvvetim vatandaşlarımdan gördüğüm itimat ve destektir. AG 18-364. Ve Kastamonu'daki 30 Ağustos 1925 tarihli konuşmasında bir varlık kanunu ifade koyuyor. Milletimizde gelişme kabiliyeti mevcut olmasaydı bunu yaratmaya hiçbir kuvvet ve kudret kafi gelemezdi. Herhangi bir gelişme vaziyetinde bulunan bir insan kitlesini bulunduğu vaziyetten kaldırıp damdan düşer gibi filan gelişme mertebesine ulaştırmanın imkansızlığı izaha muhtaç değildir. Adı geçen eser 17-293-294. Millet ve millet için çalışmak dendiğinde akla ilk gelen sorulardan biri, belki de birincisi, para meselesi olarak belirginleşir. Millet için çalışmak ama bunun maddi desteğini, parasını kim karşılayacak? Milletten para almak, gerekçeniz ne olursa olsun kolay iş değildir. Atatürk, milletini bütün iyilik ve güzelliklerin kaynağı bilen bir lider sıfatıyla bu konuyu da Türk milleti adına cevaplamıştır. Şöyle diyor: "Efendiler, senelerce evvel bu memleket, bu millet büyük bir felaketin içinde bırakılmıştı. Ben memleket ve milleti düştüğü felaketten çıkarabileceğim kanaatiyle Anadolu'ya geçtiğim ve maksadın icap ettirdiği teşebbüslere giriştiğim zaman cebimde, emrimde 5 para olmadığını beyan etmeliyim. Fakat parasızlık milletle beraber atmaya yöneldiğim koca adımları durdurmaya değil, zerre kadar azaltmaya dahi sebep teşkil edememiştir. Yürüdükçe, muvaffak oldukça maddi müşkülat ve engeller kendiliğinden halloldu. Ankara'da mukaddes topraklarımızı her taraftan sarmış ve fiilen işgal etmiş düşman ordularını bu topraklardan atmaktan bahsettiğim zaman bana en şuurlu, en uzak görüşlü oldukları iddia olunan zevat bütün bu teşebbüslerin paraya bağlı olduğundan bahsettiler. Ne kadar paran vardır ve nereden nasıl para bulabilirsin gibi sorular yöneltiyorlardı. Benim verdiğim cevap şu idi: Türk milleti teşebbüsün ciddiyetine kanaati halinde onun gerektirdiği kadar servet kaynağını müteşebbislerin emrine amade kılar. Hükümet teşekkül ettiğinde onu teşkil eden kişilerin dahi bana hükümet teşekkül etti fakat devlet ve hükümetin idaresi için nereden para alacağız dediklerini hatırlatırım. Verdiğim cevap çok sade olmuştu. Mesainiz devleti, milleti kurtarmaya yönelik olunca ve bu büyük hedefiniz büyük Türk milletince malum olunca sorununuz tekerrür etmeyecektir. Türk milleti kendi için, kendi geleceği ve selameti için çalışan müteşebbisleri ve heyetleri müşkülat karşısında bırakmayacak kadar yüksek vatanperverlik ve yüksek şeref hissiyatıyla donanmıştır. AB 18-283. 29. ayrımın sonu, sayfa 335.